Merhaba, ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız.
Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin 3. sezonunun yeni bölümünden herkese merhaba. Yeni bir sezon, yeni bir heyecan ve bu bölümde de yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi Spendex'in finans müdürü Zeki Efe Akçayol. Şu anda da karşımda. Zeki mi demem lazım, Efe mi demem lazım bu arada?
Aslında Efe'yi kullanıyorum. Zeki benim dedemden gelen ismim. Ama ikisine de aşinayım aslında.
Süper, ama genelde şey oluyor herhalde, benim de iki ismim var. Okulda Zeki diye hitap ediyorlar öğretmenler ya da arkadaşlarınız. Böyle bir bazen onu çok kullanmadığımız için böyle bir kafada karışıklık oluyor bir an. Bilmiyorum, sen yaşadın mı?
Evet, ben de yaşadım. Özellikle dediğiniz gibi okuldayken, ilkokulda ya da yeni bir okula geçtiğimiz zaman Zeki diye söylüyorlar ama ben alışığım da aslında. Yani Zeki diye duyduğum zaman da bana çok böyle bir yabancı gelmiyor ama yani beni bilen, tanıyan herkes Efe üzerinden devam ediyor.
Anladım, peki. İki isim sorunu yaşayanlar, yani iki ismi olanların yaşadığı sorunlarla giriş yapmış olduk. Üçüncü sezonla merhaba diyoruz ve süper bir açılış yaptık. Güzel bir bölüm olacak. Finans müdürü olduğunu söyledim Spendex'te ve Hedef Filo'yla birlikte çalışmalar yürütüyorsunuz. Eminim ki böyle işte yıl sonları Ocak, Şubat sizin için yoğun geçen dönemlerdir. Yoğun geçen beyaz yakalardan birisiniz. Öyle mi geçiyor sizin için de?
Evet Aykut, çok haklısınız. Özellikle Aralık sonu ve Ocak bizim için çok yoğun geçti. Aralık sonunun yoğunluğu biliyorsunuz zaten yıl kapanışı. Bizim mali dönemimiz biraz daha farklı. Biz Aralık itibariyle kapatmıyoruz mali dönemimizi. Ama bizim için de Ocak çeyrek dönem kapanışıydı. Ve dün itibariyle de çeyrek dönemimizi kapattık. Orada özellikle son günlerde hem fatura kesimleri hem verilecek hizmetlerin yapılması, bunlarda bir yoğunluğumuz devam ediyordu. Şimdi de bir bütçe, önümüzdeki sene bütçe dönemine başladık. Onun yoğunluğu var ama inşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum.
Umarım hepimiz için çok çok güzel olur. Çok zor bir dönem çünkü. Bu dönemde de sizin gibi departmanlar da çok önemli. Çok stres altında, yoğun çalışıyorsunuz. Vallahi tebrik ediyorum sizi gerçekten.
Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim departman gerçekten yoğun bir departman. Hani finans diye bakıyorsam ama bizim departmanın içinde finans, muhasebe, bütçe, raporlama, IT birçok konuyu aslında barındırıyor. Ama baktığımız zaman yani diğer departmanlarda da aynı yoğunluğu görebiliyorum ben. Özellikle biz satış odaklı bir şirket olduğumuz için satış çok yoğun devam ediyor. Ama biz tabii departmanlar olarak çok iyi bir anlayışımız var kendi aramızda. Şirket olarak da aslında böyle bir departmanlarımız var ama aslında şirket olarak tekiz. O yüzden herkes birbirine çok yardımcı olmaya çalışıyor.
Anladım. Peki genelde finans sektöründe, daha doğrusu finans alanında çalıştığını görüyorum. Uzmanlığın finans, daha doğrusu finans alanında değil de yanlış söyledim, finans yöneticisi olduğunu biliyorum. İstersen biraz seni tanıyalım, kariyerinden biraz bahsedelim. Ondan sonra da şu anda Spendex'te ne yaptığını söyledim ama neler yapıyorsun, başkentte olduğunu biliyorum. Ve sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Tabii öncelikle ben kendimi kısaca bir tanıtayım. Ben 1985 Ankara doğumluyum. Evli ve bir kız çocuk babasıyım. Kariyer yolculuğum 2009 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra başladı. 3 tane farklı şirketin muhasebe ve finans departmanlarında çalıştıktan sonra 2015 yılında finans müdürü olarak Spendex Türkiye şirketinde çalışmaya başladım. Ayrıca 2016 yılından beri de mali müşavirlik belgesi sahibiyim. Burada evet dediğim gibi finans diyoruz aslında ama ben tekrar söyleyeyim, yani sırf finans değil aslında, burada çok ciddi bir muhasebe tabanım da var benim aslında. Hem Türk muhasebe standartları hem yurt dışı IFRS dediğimiz muhasebe standartları üzerinde tecrübe sahibiyim. Onun haricinde baktığımız zaman isterseniz biraz şirketimizden bahsedeyim size kısaca.
Tabii
Spendex,
lütfen.
Spendex kimdir? Spendex aslında uluslararası bir şirket. 20 tane ülkede faaliyet gösteriyoruz. Spendex olarak bizim konumuz lider malzeme ve ekipman markalarının tabela, dijital, reklam, araç kaplama, kaput koruma, laminasyon, dekorasyon ve tekstil baskı malzemelerinin tedarikçisi durumundayız. Burada hem kendi markamız, Spendex'in kendi markası, hem de lider markalarla müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
Hedef Filo ile peki nasıl yollarınız kesişti?
Hedef Filo ile ben işte 9 sene oldu Spendex'e başladı. 9 sene önce geldiğimizde bir tane kiralık aracımız vardı bizim. O da Hedef Filo üzerindendi. Şu anda 20 üzerinde bir araç filomuz var. Ve bunun herhalde %90 civarında Hedef Filo ile çalışıyoruz. Hedef Filo ile aslında bizim bir kere enerjimiz tuttu diyebilirim. Onun haricinde bizim şirketimizin ve hedef filonun bakış açısının aynı olduğunu düşünüyorum.
Peki bulunduğunuz sektörden biraz bahsetsek, yani sektörün dinamiklerinden neler yapıyorsunuz? Yani ne gibi akıllı çözümler kullanıyorsunuz? Daha çok kimlere hitap ediyorsunuz? Açıkçası ilk gördüğümde böyle çok ilgimi çeken, merak ettiğim konular oldu. Az sonra soracağım ama önce bir istersen sen biraz sektöründen bahset.
Tabii biz aslında reklam sektörüne ağırlık olarak hizmet veriyoruz. Onun haricinde tekstil sektöründe de kullandıkları baskı malzemelerinin de tedarikçisiyiz. Aslında sektör olarak ülkede çok bilinen bir sektör, çok uzun zamandır olan bir sektör ve bizim sürekli görebildiğimiz bir sektör. Nasıl mesela tabelasından tutun, İşte bütün reklam ürünlerinden. Bunların hepsi aslında bizim gözümüzün önünde ve bunların malzemelerinin hepsinin tedarikini yapabiliyoruz ürünlerimize. Malzeme ve makine diyelim. Makinesi de var tabii bunların. İşte baskı makineleri de var. Bence sektör olarak özellikle pandemiden sonra bu zorlu koşullara uyum sağlamada ve kendi yenilemede esnek ve hızlı davranabilmek çok önemliydi. Tabii burada ilk olarak benim görebildiğim dijital dönüşüm. Özellikle sizin eski podcastlerinizde de çok bahsettiğiniz üzere dijital dönüşüm bizim için de çok önemliydi. Ve biz bunu yapabilmek için 1,5 sene önce kendi web shop'ımızı devreye soktuk. Buradan müşterilerimiz çok kolay bir şekilde siparişlerini verebiliyorlar. Ürünlerin özelliklerini, kullanımlarını görebiliyorlar. Ve biz bu şekilde satışlarımızın yaklaşık %40'ını internet kanalı üzerinden yapmaya başladık 1,5 sene içinde.
Son kullanıcıya yönelik bir şey değil ama herhalde, değil mi?
Son kullanıcı müşterilerimiz de var. Aslında müşteri portföyü de biraz o konuda karışık. Çünkü bizde son kullanıcılar var, üreticiler var, bizden alıp satan tedarikçiler var. Yani evinizde diyelim ki bir mutfağın rengini değiştirmek istiyorsunuz. Burada kullanabileceğimiz bir folyoyu bizden temin edip kendiniz videoları izleyerek uygulamasını yapabiliyorsunuz mesela. Bu gibi konular da var ama daha çok tabii bizim satışlarımız reklam firmaları ve tekstil firmaları üzerinden devam ediyor.
Yani şey, şu anda sen tabii son kullanıcıyla birebir muhatap olmuyorsun belki ama şeyi merak ediyorum. Geçen Türkiye İstatistik Kurumu açıklama yapmış. Türkiye'deki araba satışlarının renklerini bize sunmuş. Gri ve beyaz en çok satılıyormuş. İlginç ve yıllar içerisinde de bu değişmiş. Dünyada da değişmiş. Yani renkli araçlar kullanıyormuşuz ama artık böyle gri ve beyazın ve siyahın olduğu renkler hakim olmuş. Bu konuda müşterilerinizden böyle değişik talepler geliyor mu? Yani araç kaplamada yapıyoruz dediniz ya. Yani böyle ilginç şeyler geliyor mu? Mesela son yıl içerisinde Barbie diye bir film çıkmıştı. Onun sayesinde pembe araçların şeyi artmış. Talebi artmış. Sizde böyle ilginç şeyler oluyor mu müşterilerle yaşadığınız?
Evet, aslında araç kaplama sektörü bayağı bir değişik bir sektör. Orada da dediğiniz gibi son yıllarda çok ciddi bir talep var bu araç kaplama folyolarına. Burada tabii biz direkt olarak aslında müşteriye hizmet vermediğimiz için biz daha çok bu işi yapan firmalara ürünlerin tedarikini sağlıyoruz. Ama bizim baktığımızda özellikle sattığımız ürünlerin renk kategorilerinde çok farklılaşmalar olduğunu biz de görüyoruz. Özellikle metalik renkler, dediğiniz gibi o Barbie pembesi. Onun haricinde işte bizim ülkemizde biliyorsunuz taksi çok önemlidir. Taksi sarısı, taksilerin çoğu kaplamadır bu arada. Bu tip ürünlerin devam ettiğini görüyoruz. Onun haricinde bir de renk değişiminden hariç bir de kaput koruma dediğimiz bu filmlerin satışları çok fazla arttı. Çünkü ikinci elde biliyorsunuz araçlarda böyle kaputunda falan bir hasar olduğu zaman fiyatlarda çok ciddi bir düşüş oluyor. Böyle olduğu için de insanlar araçlarının özellikle kaput bölgesini korumak için bu filmleri kullanıyorlar. Orada çok ciddi bir talep artışı var. Renk değişiminden daha çok bu taraftaki talep artışı artarak devam ediyor diyebiliriz. Ki sırf Türkiye'de değil, biz Spandex diğer ülkelerde de bunu görüyoruz.
Anladım. Ama yurt dışında öyle değilmiş galiba. Yanılmıyorsam sosyal medyada görmüştüm. Eğer bir araba boyalıysa, hani bizde derler ya boyalı bu araba diye. Yurt dışında boyalı olması daha iyi bir şey gibi algılanıyormuş. Yani temizlemiş, yaptırmış gibi algılanıyormuş. Bizde ama böyle çok büyük kazaları herhalde düşünüyoruz. Çok büyük bir kaza yapmıştır araba gibi düşünüyoruz. Çok uzmanlık alanım değil ama o ilgimi çekmişti mesela. Ama şey, tabii siz daha çok reklam giydirmeleri mi diyelim, nasıl diyelim o sektörel tabiri, giydirmeleri yaptığınız için o daha farklı bir şey değil mi?
Ya hem bu şekilde dediğiniz gibi reklam giydirmelerini yapıyoruz ama renk değişimi, yani normal kişisel araçlarda renk değişim folyoları da var. Ama bu dediğim konu çok ilginç gerçekten. Hani Türkiye'deki o ikinci el piyasasındaki Araçlardaki kazalı olma durumu, işte boyalı olma durumu. Yani bunu ben de gözlemliyorum. İşte yurt dışında benim de gördüğüm kadarıyla mesela değişen olduğu zaman adam diyor ki aa ne güzel olmuş, değiştirmiş bunu zaten sıfırıyla.
Evet. Yani... evet. Aynısını ben de duydum. Yani bir arabada değişen olması, tabii orijinali takıldıysa, yani ki orijinali takılmıştır. Almanya'da veya başka ülkelerde insanlar tek tek onları belgelendiriyorlar satarken. Ama işte o yaşadığımız kötü deneyimlerden dolayı herhalde insanlar Türkiye'de çok fazla güvenemiyor.
Evet, bizde güven eksikliği var maalesef. O güven eksikliği, çünkü herhangi bir küçük bir değişim bile olsa arabada en kötüsünü aklına getiriyorsun ve ona göre bir fiyatlandırma yapıyorsun. O yüzden en büyük sıkıntı güven eksikliği.
Peki yani pandemiye de az önce ufak bir değinmiştin. Pandemi sonrası işte dijitalleşmenin arttığını söyledin. Siz de bundan yararlanmışsınız. Birçok şirket dijitalleşmeye önem vermiş durumda. Ve işte en güzel örneği de açmış olduğunuz e-shop. Burada mesela en fazla pandemiden sonra reklam sektörünün de birazcık sizin alanınız için diyeyim duraksadığı bir dönemden sonra en çok neye ilgi oldu? Bununla ilgili var mı istatistikler?
Tabii ki bizim aslında ürün gamımız da çok fazla. Yani 3000'in üzerinde ürün var bizim stoklarımızda müşterilerimize sunduğumuz. Pandemiden sonra en çok dediğim gibi özellikle otomotiv tarafında bu kaput koruma filmlerinde çok ciddi bir artış oldu. Onların hem renklileri var hem de şeffafları var. Bu satışlar herhalde yaklaşık olarak bir her sene üzerine bir %25-%30 koyarak devam ediyor. Onun haricinde bizim tekstil tarafımız da çok yoğun ve Türkiye'de çok büyük bir tekstil ülkesi. Biz orada tekstilde kullandıkları, dijital transfer yaptıkları kağıtları satıyoruz. Burada da tekrardan bir talep açılması oldu pandemiden sonra. Ve yine makine alımları, yatırımlarda da bir artış oldu diyebilirim.
Anladım. Peki biraz finanstan bahsetsek, finans sektöründen bahsetsek, sen kendi alanın olarak. Gelecek planlaması yaparken finansal stratejileriniz nasıl şekilleniyor? Ki günümüz dünyasında... Bu çok da öngörülemeyen bir şey ama merak ediyorum yine de. Ekonomik trendlere nasıl adapte oluyorsunuz? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
Evet tabii Erkut. Şimdi senin söylediğin gibi finansal öngörülerde bulunmak çok zor. Özellikle geçtiğimiz senelerde bankacılık alanında ayda bir iki tane farklı regülasyon geliyordu. Ve biz bunlara adapte olmak zorunda kalıyorduk. Burada aslında baktığımız zaman bizim en önemli finansal stratejimiz senaryolar oluşturmak. Olabilecek senaryolara göre de çözümlerimizi oluşturuyoruz. Mesela diyelim ki bir kriz anı geldi. Biz bu kriz anında ne yapılacak? Biz bunların planlarını oluşturuyoruz. Bu sayede de o an geldiği zaman çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Ama ben şu anda baktığım üzere mesela bir örnek gördüm ben geçen okurken gazeteyi. Dünya Bankası tarafından bir yapılan araştırmaya göre ülkemizdeki şirketlerin %96'sı 10 yılı görmeden iflas etmekte. Yani %96 gibi bir büyük bir rakam. Tabii bunun çok farklı sebepleri var. Ama en büyük sebebi aslında finansal sebepler. Ve burada da nakit yönetimi işin içine giriyor. Bizim cash flow dediğimiz nakit yönetimi şirketler için en kritik dönemde şu anda. Faizlerin de arttığı ortamda gerçekten para çok pahalandı. Ve bunu döndürebilmek, yönetebilmek şirketin geleceği için çok önemli. Tabii biz de bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle tahsilat devir hızlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Biz çok stokla çalışan, yüksek stoklarla çalışan bir şirketiz. Stoklarımızın devir hızını arttırmaya çalışıyoruz. Bu sayede de bir işletme sermayemizi arttırarak daha güçlü devam etmeye çalışıyoruz.
Yani tek avantajımız herhalde belki yurt dışı merkezli bir şirket olduğunuz için bizim krizlere alışkın olmamız herhalde. Çok çabuk reaksiyon verebiliyoruz. Yurt dışında daha çok fazla görmedikleri için, bu tip durumlarla karşılaşmadıkları için daha farklı olabiliyorlar. Biz biraz daha panik yapmıyoruz herhalde. Rahatız değil mi? Yani finansal anlamda böyle krizlerle karşılaştığımız zaman.
Kesinlikle öyle. Özellikle yani son 6-7 yıl düşündüğümüz zaman bu bizde ciddi bir alışkanlık yarattı. Ama biz hala yurt dışında görüşmelerimizde bu Türkiye'nin şartlarının ve standartlarının anlaşılmadığını görüyoruz. Ve onlar da çoğunlukla yani bizim finansal rakamlarımıza bakıp tamam siz herhalde ne yapıyorsanız iyi yapıyorsunuzdur, devam edin gibi bir süreçle karşılaşıyoruz.
Evet.
Yani orada da çok enteresan, çünkü Spandex'in ülkelerinde de hani bu yüksek enflasyon, yüksek faiz oranlarıyla çalışan tek ülkeyiz. O yüzden de onlara gerçekten bu süreç çok enteresan geliyor ve anlamıyorlar.
Kesinlikle, yani bir sihirbaz olmak lazım. Öyle bakıyorlardır bence. Yani siz nasıl yapıyorsunuz bunu diyorlardır. Kesin diyorlardır yani.
Evet, özellikle Türk lirası üzerinden hani yaptığımız raporlamalar, bütçeler, inanın daha bütçeyi yapıyoruz. Bütçenin ilk ayında şaşmalar başlıyor. Özellikle de enflasyondan dolayı. Ama tabii burada önemli olan bence bunlara adapte olabilmek. Biz de şirket olarak bu konuda ben hızlı ve adapte olma konusunda hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar da çok büyük bir sıkıntı yaşamadık.
Anladım. Peki iş dışında neler yapıyorsun? Beyaz yakalıların iş sonrası yaşamları da çok merak ediliyor. Ve Ankara'da olduğun için şanslısın bu arada. Her fırsatta söylüyorum. Yani İstanbul'a göre diyelim. İstanbul kadar daha büyüğü yok Türkiye'de ama bence şanslısın. Daha iyi geçiyordur diye düşünüyorum. Neler yapıyorsun bir değişik kafa olarak?
Şöyle söyleyeyim Aykut. Evet, Ankara'da olmak bence de İstanbul'a göre çok daha iyi. Çünkü İstanbul'da da bizim bir şubemiz var. Oradaki arkadaşlarla da konuşuyorum. İşte orada akrabalarımız, arkadaşlarımız var. Tabii onların çok ciddi bir zamanı trafikte geçiyor. Özellikle pandemiden sonra evden çalışmalar başladı. Onlar belki biraz daha onları şevk ediyor ama en azından dışarı çıkıp gezmek istediğin zaman bile çok ciddi zaman kaybı oluyor. Ankara'da biz burada en yoğun zamanda bile 30 dakikada, 45 dakikada istediğimiz yere gidebiliyoruz. Ne yapıyorum ben iş dışında? İş dışında daha çok ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Onun haricinde eskiden spor yapıyordum. Daha çok futbol ve basketbol olarak ama dizimden bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra pek maalesef aktif bir spor yapamamaya başladım. Doğa yürüyüşleri ve babamda bir avcılık sevdası vardır. Ben onları ziyaret ettiğim zaman onunla beraber bir avcılık avcılığımız vardır. Onunla zaman geçirdiğimiz. Bu şekilde devam ediyor süreç. Dediğiniz gibi beyaz yakalı olarak da çok fazla bir zamanımız kalmıyor. Kalan zamanda da çoğunlukla kızım ve eşimle geçirmeyi tercih ediyorum.
Harika. Yani şöyle söyleyeyim, bir günde 2 saat fazladan zamanın kalıyor. Kesinlikle senin de söylediğin gibi özellikle İstanbul'da trafikte zaman geçirenlere göre haftaya vursak 10 saat. İnanılmaz yani bence. Kıymetini bilin derim.
Çok büyük bir rakam gerçekten. Ama Ankara'da bence yani çok büyük bir şehir oldu. Yani şehirlerin bu kadar büyümesi çok mantıklı değil. Hani sen de Almanya'daymışsın. Oradan da birisi ya, şehirlerin bu kadar büyümesi çok da aslında faydalı değil insanlar için. Biraz daha böyle küçük şehirlerde yaşamak daha cezbediyor ama burada da iş konusu devreye giriyor. Tabii küçük şehirlerde de bu sefer iş bulma sıkıntıları var. Ama ileride inşallah emeklilik zamanlarında farklı tercihlerin olacağını düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Yani Almanya'da bildiğim kadarıyla 5 tane şehir var. 5 milyon ya da 1 milyonu geçmeyen. Yani o kadar güzel dağıtmışlar ki her yere ama senin de dediğin gibi tabii her alanda, her şehirde farklı alanda çalışma imkanı bulabiliyorsunuz. Yani bir şehri kimyayla konumlandırmışlar. Diğer bir şehir otomotiv. Başka bir şehirde işte startupları buluyorsunuz daha çok gibi. Dolayısıyla şey, dediğin çok doğru. Çok kalabalık şehirler yok. Belki 5 tane 6 tanedir Almanya'da. Herkesi çok güzel dağıtmışlar. Umarız bizim de böyle olur. Ama işte orada tabii iş faktörü ortaya çıkıyor senin de dediğin gibi.
Evet, iş ve eğitim aslında. Hem iş hem eğitim. Zaten insanların büyük şehirlere göçmesindeki en büyük sebep de oydu. Özellikle işte bu köy okulları kapandıktan sonra, belli bir yaşa geldikten sonra çocukları, insanlar büyük şehirlere göçmek zorunda kalmışlardı. Yani bunu geri döndürmek biraz zor ama neden olmasın? Bence bir başlangıç ateşiyle beraber bence tekrardan insanların memleketlerine ve köylerine geri dönmesi hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok sağ ol Zeki Efe bu bölümde konuğumuz olduğun için. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere farklı bir şeyler katabilmişizdir. Hem sizin sektörünüzü anlattık, hem finans sektörünü konuştuk, hem de Türkiye'den ve dünyadan örnekler verdik. Belki son sözlerini alabiliriz, ondan sonra da veda eder kapatırız.
Ben de çok teşekkür ederim Aykut. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de bundan mutluluk duyarlar. Herhalde yeni 3. sezonunda ilk podcast'ı oldu bu. Artık değişik sektörlerden, değişik çalışanlarla yaptığın sohbetleri dinlemeyi arzu ediyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeye devam edin diyelim o zaman. 3. sezonun ilk bölümünü gerçekleştirdik. Tekrar buluşmak üzere.
Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo'yla Değişik Kafalar sona erdi.